Ayrım 54.
Böyle olduğu halde gitmiyordu. Gururu mu ona sıkıntı veriyordu, yoksa basbayağı kibirliliğine karşın küçülüyor, gülümseyerek kimi bayanlarla konuşmaya yelteniyordu. Ama ötekiler hemen o anda şaşırıyor, beylik kuşkulu, evet efendim, hayır efendim diye cevaplarla baştan savuyor ve herhalde onunla konuşmaktan çekiniyorlardı. Kentimizin kuşku götürmeyen kodamanlarından yalnızca birisi baloya gelmişti. Bu kendisini bir kez anlattığım Stavrogin'le Gaganov'un düellosundan sonra Mareşal karısının evinde kamuoyunun sabırsızlığını gideren önemli bir emekli generaldi. General görkemle salonda dolaşıyor, inceliyor, kulak kabartıyor. Zevk duymak için değil de daha çok kişilikleri tanımak için gelmiş olduğunu göstermek istiyordu. Sonunda Yulia Mihailovna'nın yanına yerleşti ve her tutumuyla onu yüreklendirmek ve avutmak ister gibi bir adım bile yanından ayrılmıyordu. Kuşkusuz bu temiz duygulu, çok soylu bir insandı ama o kadar da yaşlıydı ki onun acımasına bile katlanılabilirdi. Ama bu yaşlı gevezenin kendisine acıdığını, hemen hemen koruduğunu ve yanında bulunmakla onur verdiğini kendi kendine açıklamak, insanı çileden çıkaracak bir şeydi. General ise hiç oralı olmuyor ve durmadan gevezelik ediyordu. Diyorlar ki kent yedi evliya olmazsa yerinde duramaz. Yedi evliya herhalde kaç olması gerektiğini anımsamıyorum. Bilmem kentimizin bu yedi gerçek evliyasından kaçının sizin baloya onur verdiğini bilmiyorum. Beni bağışlarsınız sevgili bayan, değil mi? İma ile konuşuyorum ama şu büfedeyken oradan kurtulup buraya geldiğime memnunum. Bizim paha biçilmez Prohoriç'imiz sanırım ki bayan oraya pek yakışmamış ve sabaha kalmaz. Çadırını başına yıkarlarsa hiç şaşmayacağım. Elbet şaka söylüyorum. Ben yalnızca bekliyorum. Bakalım edebiyat kadrili nasıl bir şeymiş. Ondan sonra yatağa. Yaşlı romatizmalıyı hoş görün, erken yatıyorum. Hem size de erken yatmanızı öğütlerim. Çocuklara söylendiği gibi tumba yatak bayan. Buraya güzel kızları görmeye geldim. Bu kadar renk zenginliğini toplu halde hiç görmemiştim bayan. Hepsi nehrin öbür kıyısından gelme kimseler ve sanırım ki ben kendim oraya hiç adım atmadım. Bir subayın eşi var bayan, hiç de çirkin sayılmaz ve ben de tanıyorum, o da beni tanır. Bu küçük çapkınla birkaç sözcük konuştum. Çok hareketli bir kadın ve kızlar da taptaze bayan, hem de çok. Yazık, tazeliklerinden, gençliklerinden başka yetenekleri yok. Onları hoşgörüyle karşılarım. Bununla birlikte kimse onlardan yakınmamalı, değil mi bayan? Hepsi bir gonca gibi tazedirler ama dudakları biraz kalınca. Genellikle Rus kadınlarının yüz güzelliğinde o ölçü yok. Ve benzetmek gerekirse onları taze çöreklere benzetebilirim. Ancak beni bağışlarsınız, değil mi? Ama gözleri çok güzeldir. İçleri gülen gözler. Bu goncalar gençliklerinin ilk iki yılında çok güzeldirler. Hatta 3 yıl diyebilirim. Ama ondan sonra özür dileyerek söyleyebilirim ki bayan, kocalarının yardımıyla da genişleyip biçimlerini yitirirler. Elbet doğru olarak düşünebiliyorsam. Salon çok güzel. Odalar da fena döşenmemiş. Daha da kötü olabilirdi sanırım. Müzik bile daha kötü olabilirdi. Elbet böyle olmasını gönül istemez. Elbet insandaki bu duyguyu kadınların noksanlığı yaratıyor. Korkarım ki giysiler söz konusu bile olamazlar. Şu gri pantolonlu gencin bu kadar apaçık kankan yapmaya kalkışması kötü. Kendisi buranın eczacısı olduğu için neşesinden yapıyorsa buna izin veririm. Ama akşamın 11'i bir eczacı için de erken sayılır. Orada büfede iki kişi kavga etti, onları dışarı atmadılar. Görgü ne olursa olsun, saat 3'te demiyorum ama 11'de kavga edenleri dışarı atmalıydılar. Saat 3'te olursa o zaman genel özveride bulunmak gerekir. Yani bu balo 3'e kadar sürebilirse demek istiyorum. Ama Varvara Petrovna sözünü tutmadı ve çiçek göndermedi. Hoş şimdi çiçek düşünecek durumda değil zavallı ana. Ya zavallı Liza, duydunuz mu? Diyorlar ki gizemli bir olay ve sahnede gene Stavrogin. Yatmaya gidelim hiç olmazsa. Başım önüme düşüyor. Şu edebiyat kadrili ne zaman? Sonunda edebiyat kadrili de başladı. Kentte herhangi bir yerde gelecek balodan söz açıldı mı, hemen o anda kesinlikle söz dönüp dolaşıp edebiyat kadriline gelip dayanıyordu. Bunun nasıl bir şey olduğunu hiç kimse gözünün önünde canlandıramadığı için de sınırsız bir merak uyandırıyordu. Başarı kazanmak için bundan daha tehlikeli bir şey olamazdı. Ama ya düş kırıklığına uğranılırsa? O zamana kadar kapalı duran yan kapılar açıldı, birdenbire birkaç maske ortaya çıktı. Halk merakla onların çevresine aldı. Büfedekiler son adamına kadar salona koşuşturdu. Maskeler dans etmeye koyuldu. Önlere geçip tam Yulia Mihailovna, von Lempke ve generalin arkasında yer almayı başardım. Bu sırada şimdiye kadar ortalarda görünmeyen Pyotr Stepanovich, Yulia Mihailovna'nın yanına seyirtti. Suçlu bir öğrenci tavrıyla ama onu daha çok kızdırmak için yapmacık bir sesle, "Hep büfedeydim, göz kulak oluyorum," diye fısıldadı. Yulia Mihailovna kızgınlığından kızardı. Hemen hemen yüksek sesle, "Hiç olmazsa şimdi beni aldatmayın saygısız adam," diye bağırdı. Öyle ki bunu halktan da duyanlar oldu. Pyotr Stepanovich kendinden memnun hemen yana fırladı. Bu edebiyat kadrilinden daha acınacak, daha bayağı, daha yeteneksiz, daha tatsız, mecazi bir şey insanın aklına gelemezdi. Halkımızın zevkine bundan daha az uymayacak bir şey düşünülemezdi. Oysa söylediklerine göre bunu Karmazinov uydurmuş. Doğru, bunu Virginsky'nin toplantısında bulunan topal öğretmene akıl danışarak Liputin hazırlamıştı. Ama ne de olsa fikir Karmazinov'undu. Üstelik söylediklerine göre kendisi de giyinerek başlı başına özel bir rol almak istemiş. Kadril acınacak durumda 6 çift maskeyle sınırlıydı. Hatta bunlar hemen hemen maskeli bile değillerdi çünkü herkes gibi giyinmişlerdi. Böylece örneğin kısa boylu, fıraklı, yaşlı bir bay, kısacası herkes gibi giyinmişti. Kocaman ak sakalıyla, sakal takmaydı, bütün giysi de buydu. Dans ederek yerinde tepiniyordu. Yüzünün ifadesi görkemliydi. Sık sık ayaklarını tıpırdatarak hemen hemen yerinde sayıyordu. Kısık, ölçülü, kalın sesler çıkarıyordu. İşte sesinin bu kısıklığı tanınmış gazetelerden birini temsil etmekteydi. Bu maskenin karşısında X ve Z harfi taşıyan iki dev dans ediyordu. Ama bu X ve Z harflerinin ne anlama geldiklerini anlamak olası değildi. Onurlu Rus düşüncesi orta yaşlı, gözlüklü, fıraklı, eldivenli ve kollarında kelepçeler, gerçek kelepçeler bulunan bir bay olarak temsil ediliyordu. Bu düşüncenin koltuk altında içerisinde bir dosya bulunan bir belge çantası vardı. Cebinden sınır dışından gelme açılmış bir mektup sarkıyordu. Bu onurlu Rus düşüncesinden kuşku duyanlar için bir aklama simgesiydi. Bütün bunlar bu işi düzenleyenlerce sözle anlatılıyordu. Çünkü cepten sarkan mektubu okumaya elbette olanak yoktu. Onurlu Rus düşüncesi kaldırdığı elinde onura içmek ister gibi bir kadeh tutuyordu. Onun iki yanında kesik saçlı iki nihilist kadın, karşısında da gene yaşlı bir bay dans ediyordu. Bu bayın arkasında frak, elinde de kocaman bir çanak vardı ve Petersburglu olmayan bir yayın kuruluşunu temsil ediyordu ve sanki şöyle bir yapıştırırsam yerinde ıslaklık kalır demek istiyordu. Ama elindeki çomağa karşın onurlu Rus düşüncesinin kendisine çevrilmiş gözlüklerine bir türlü dayanamıyordu. Sağa sola bakmaya çalışıyordu. İki adım figürünü yaparken kıvrılıyor, ona değmemeye çalışıyor ve ne yapacağını şaşırmış görünüyordu. Sanki bir iç sıkıntısıyla kıvranıp duruyordu. Onların böylesine budalaca davranışlarının tümünü korkarım ki anlatamayacağım. Değişen hiçbir şey yoktu, öyle ki ben bile utancımdan kızardım. Benim gibi bütün seyircilerin yüzünde de aynı utanç ifadesi belirmişti. Büfede kafayı çekip gelenler bile utançlarından kızarmışlardı. Bir adam utandığı zaman kızmaya başlar ve genel olarak alaycı olur. Kalabalık arasından mırıltılar yükselmeye başlamıştı bile. Bir toplulukta büfecinin biri, "Bu nedir?" diye homurdandı. "Bir çeşit saçmalık. Edebiyatmış. Golos'u eleştiriyorlar." "Bana ne canım?" Bir başka topluluktan, "Eşekler." "Hayır, onlar değil, biz eşeğiz." "Sen niçin eşek oluyormuşsun?" "Ben eşek değilim." "Madem ki sen eşek değilsin, ben hiç değilim." Üçüncü topluluktan, "Hepsini bir temiz dövmeliydi, ondan sonra canı cehenneme. Bütün salonun altını üstüne getirmeli." Dördüncüden, "Lemkeler bakmaktan nasıl utanmıyorlar?" "Niye utansınlar? Sen utanmıyorsun ya." "Ben de utanıyorum, oysa bir vali. Sen de domuzun birisin." Tam Yulia Mihailovna'nın yanında duran bir bayan, sesini duyurma isteğiyle ve iğneleyici bir sesle, "Yaşamımda böyle bayağı bir şey görmedim," diye söylendi. Bu 40 yaşlarında şişman, allık düzgün sürünmüş, göz alıcı ipekli bir giysi giyinmiş bir bayandı. Kentte onu herkes tanıyordu ama kimse evine kabul etmiyordu. O kendisine ahşap bir ev ve az bir aylık bırakan, birinci dereceden bir memurun dul karısıydı. Ama iyi yaşıyordu, at ve arabası da vardı. 2 ay önce Yulia Mihailovna'yı ziyarete gelmiş ama eve alınmamıştı. Yulia Mihailovna'nın gözlerinin içine saygısızca bakarak, "Bunu önceden de kestirmek olasıydı ya," diye ekledi. Yulia Mihailovna dayanamayarak, "Önceden kestirdinizse ne diye geldiniz?" diye sordu. Atak bayan, "Neden olacak saflığımızdan?" diyerek bütün bedeniyle sarsıldı. Çatışmak için can atıyordu. Ama general onların arasına girdi. Yulia Mihailovna'ya eğilerek, "Sevgili bayan," dedi, "gitseniz iyi olurdu. Biz onları sıkıyoruz, biz olmazsak özgürce eğlenirler. Siz her şeyi yaptınız, baloyu açtınız. Onları artık özgür bırakın. Hem herhalde Andrei Antonovich de kendini iyi hissetmiyor, bir felaket olmaması için." Ama artık iş işten geçmişti. Kadril sürdüğü sürece Andrei Antonovich öfkeyle karışık şaşkınlık içinde dans edenlere bakıyordu. Halk arasında söylenmeler başlayınca da huzursuzluğa kapılarak çevresine bakmaya başladı. Bu arada ilk kez büfeden dönenlere gözü ilişiyordu. Bakışları sınırsız bir şaşkınlık ifadesi taşıyordu. Birdenbire kadril arasında gösterilen bir beceri üzerine bir kahkaha koptu. Elinde çomakla dans eden Petersburglu olmayan yayıncı, onurlu Rus düşüncesinin üzerine dikilen gözlüklerine daha fazla dayanamayacağını hissedip, onlardan nereye kaçıp kurtulacağını bilmediği için birdenbire son figürde ayakları yukarıda, ellerinin üstünde yürüyerek gözlüklere karşı ilerledi ki bu laf arasında Petersburglu olmayan zorba yayıncının mantığı hep baş aşağı çevirdiğini anlatması gerekiyordu. Yalnız Liamshin ayakları yukarıda yürümesini bildiği için de eli çomaklıyı elbet o temsil etme görevini üzerine almıştı. Yulia Mihailovna'nın ise ayakları yukarıda yürümeyeceğinden hiç haberi yoktu. Daha sonra ve sıkıntıyla bana "bunu benden gizlediler, gizlediler" diye açıklamıştı. Kalabalığın alkışları ve kahkahaları duyuldu. Elbet bundaki mecazi anlamı, ki bu kimsenin umurunda değildi, alkışlamıyorlardı. Yalnızca kuyruklu frak giymiş bir adamın ayakları havada yürümesine gülüyorlardı. Lempke öfkesinden sarsıldı. Liamshin'i göstererek "alçak" diye bağırdı. "Hergeleyi yakalayın, çevirin, ayaklarını çevirin. Başıyla, başı yukarı gelsin, yukarı." Liamshin ayağa fırladı, kahkaha atıyordu. Lempke birdenbire "gülen bütün hergeleleri kovun" diye buyruk verdi. Kalabalık uğuldadı, gürültü etmeye başladılar. "Böyle olmaz ekselans." Köşeden bir yerden bir ses, "kendisi ahmak" diye bağırdı. Başka bir köşeden bir başkası, "flibustiyerler" diye bağırdı. Lempke hızla bu sesin geldiği yana döndü, sapsarı kesildi. Dudaklarında anlamsız bir gülümseme belirdi. Sanki birdenbire bir şeyi anlamış ve anımsamıştı. Yulia Mihailovna üzerlerine yürüyen kalabalığa "baylar" diye seslendi. Aynı zamanda kocasını da sürüklüyordu. "Baylar, Andrei Antonovich'i bağışlayın. Andrei Antonovich rahatsız. Bağışlayın, bağışlayın onu baylar. Onun bağışlayın dediğini kendi kulağımla duydum. Sahne pek çabuk geçti. Ama tam bu sırada halkın bir kısmı sanki Yulia Mihailovna'nın bu sözlerinden ürkmüş gibi salondan dışarı koştu. Hatta bu arada bir kadının gözyaşları arasından isterik bağırışını bile anımsıyorum. Ah gene deminki gibi. İşte artık başlayan bu yığılış arasında gene bir bomba patladı. Yani gene deminki gibi. Yangın var, bütün karşı yaka yanıyor. Ama bu dehşet verici bağırışın ilk önce ne yandan geldiğini anımsamıyorum. Salondan mı ya da herhalde birisi ön kapı merdivenlerinden koşarak girmişti ama bunun arkasından öyle bir korku baş gösterdi ki anlatmak elimden gelmez. Baloya gelen halkın yarıdan çoğu karşı yakalıydı. Bunlar oradaki tahta evlerin ya sahipleri ya kiracılarıydı. Pencerelere koştular, bir anda perdeleri araladılar, storları kopardılar. Karşı yaka alevler içindeydi. Doğru, yangın yeni başlamıştı. Ama ayrı ayrı üç yerden yanıyordu, halkı korkutan da bu olmuştu. Kalabalık, kundakladılar, İşbigulin işçileri diye bağırıyordu. Oldukça tipik birkaç bağırtı anımsıyorum. Kundaklayacaklarını hissediyordum zaten, bütün bu günler hissettim. İşbigulin işçileri, İşbigulin işçileri onlardan başkası değil. Oraları tutuşturmak için bizi buraya topladılar. Bu son en şaşkınlık verici bağırış bir kadının ağzından çıkmıştı. Kasıtsızdı. Evi yanan Koroboçka'nın ağzından kendiliğinden çıkmıştı. Herkes kapılara saldırdı. Holde kürklerini, mantolarını, başörtülerini alırken birbirlerini ezenleri, kadınların çığlıklarını, kızların ağlamasını anlatamayacağım. Bir hırsızlık olduğunu da sanmıyorum. Ama böyle bir kargaşalıkta birçokları kendi eşyalarını bulamadan kürksüz ve paltosuz gittiler. Sonra kentte birçok eklemelerle bundan konuşuldu durdu. Von Lembke ile Yulia Mihailovna tam kapıda sıkışıp kalmışlardı. Lembke ellerini gözdağıyla itişip kakışanlara uzatarak ''Herkesi durdurun, kimseyi dışarı bırakmayın'' diye bas bas bağırıyordu. ''Ayrıcalıksız herkesin üzeri aransın hemen.'' Salondan yakası açılmadık sövgüler yağmaya başladı. Yulia Mihailovna tam bir umutsuzluk içinde ''Andrei Antonovich, Andrei Antonovich'' diye bağırıyordu. Lembke gözdağıyla parmağını karısına uzatarak ''Önce onu tutuklayın'' diye bağırdı. ''İlkin onun üzerine arayın. Balo kundak sokmak için düzenlenmiştir.'' Yulia Mihailovna bağırdı ve olduğu yere yığıldı. ''Aa elbet gerçekten bayıldı.'' Ben prens ve general yardımına koştuk. Bu zor anda bize yardım eden başkaları da oldu, kadınlar bile. Mutsuz kadını bu cehennemden çıkarıp arabaya taşıdık. Ama o ancak eve yaklaşırken ayıldı ve ilk sorusu gene Andrei Antonovich'ti. Bütün hayallerinin yıkılması üzerine karşısında yalnızca Andrei Antonovich kalmıştı. Hekim çağırmaya adam gönderildi. Onun yanında tam bir saat kaldım. Prens de ayrılmadı. General yüksek ruhluluğun etkisi altında, gerçi kendisi dehşetli korkmuştu. Mutsuz kadının yatağının yanından bütün gece ayrılmak istemiyordu. Ama daha hekimin gelmesini beklerken salondaki koltukta uyuyakaldı. Biz de onu orada bırakıp gittik. Balodan yangın yerine gitmeye acele eden polis müdürü, bizim arkamızdan Andrei Antonovich'i dışarı çıkarmış ve ekselansı huzura kavuşturmak için yatıştırmaya çalışmış. Ama anlayamıyorum nasıl olmuşsa olmuş bunu başaramamış. Andrei Antonovich elbet dinlenme sözünü duymak bile istememiş ve yangın yerine gitmek için atılıyormuş. Ama bu doğru değildi. Polis müdürü en sonunda onu gene kendi arabasıyla yangın yerine götürmek zorunda kalmış. Sonra Lempke'nin bütün yol boyunca elleriyle işaret yaparak öyle düşünceler ileri sürüyorlardı ki tuhaflıkları bakımından bunları anlatmaya olanak yoktu. Daha sonra ekselansın daha o dakikalarda ani korku yüzünden sayıklama nöbeti içinde olduğu belirtilmişti. Balonun bitişini anlatmaya değmez. 10-15 hovarda erkekle birkaç bayan salonda kalmıştı. Polis namına ortada kimse yoktu. Müzisyenleri bırakmadılar, gitmeye kalkanları da dövdüler. Sabaha karşı Prohor için bütün sergisini dağıttılar. Kör kütük sarhoş oluncaya kadar içtiler, ayıp bir biçimde Kamarinski halk oyununu oynadılar, odaları kirlettiler. Ancak Şafak'la birlikte bu grubun büsbütün sarhoş olan bir kısmı yeni rezillikler çıkarmak üzere yangına yetişti. Geriye kalanlar ölü gibi sarhoş bir halde, bütün sonuçlarıyla kimileri kadife koltukların üstünde, kimileri yerlerde uyuyakaldılar. Sabahleyin olanak olur olmaz onları ayaklarından sürükleyerek sokağa çıkardılar. İlimiz bakıcıları yararına hazırlanan şölen de böylece sona erdi. 4. Yangının kundaklanarak çıkarıldığı apaçık olduğu için karşı yaka halkını korkutmuştu. İlk kez yangın var diye bağırılınca hemen o anda İşbigulin işçilerinin kundakladığı yollu bağırış da dikkate değer. Şimdi artık İşbigulin işçilerinden yalnız 3 kişinin kundaklamada parmağı olduğu iyice öğrenildi ama hepsi bu. Öteki fabrika işçilerinin hepsi hem kamuoyu önünde hem yargıda aklandı. O 3 alçaktan başka bunlardan biri yakalandı ve her şeyi söyledi, ikisi hala kaçak. Kuşkusuz yakma işine kürek kaçkını Fetka'da katılmıştı. İşte yangın hakkında bilinenlerin hepsi şimdilik bunlar. Tahminlere gelince iş değişiyor. Bu 3 alçağın amacı neydi? Bu işe onları kışkırtan var mıydı, yok muydu? Bunlara şimdi bile cevap bulmak güç. Şiddetli bir rüzgar esmesi, karşı yaka evlerinin hemen hemen baştan başa tahta olması, sonunda 3 yerden birden kundak sokulması yüzünden yangın çabucak büyüdü ve büyük bir şiddetle bütün bir kesimi sardı. Gel gelelim iki uçtan sokulduğunu kabul etmek gerekir. Üçüncüsü önlenmiş, alev alır almaz söndürülmüştü ki bundan da aşağıda söz açacağız. Ama başkent gazeteleri felaketimizi büyüttüler. Varsayarak karşı yakanın en çok, belki de en az 4'te biri yanmıştı. İtfaiye ekibimiz kentin genişliğine ve dağınıklığına göre zayıfsa da oldukça düzenli ve özveriyle davrandı. Ama rüzgar sabaha karşı hızını yitirmemiş olsaydı, halkın el birliğiyle yardım etmesine karşın pek fazla bir şey yapamazdı. Balodan kaçtıktan ancak 1 saat sonra karşı yakaya geldiğim zaman ateş tam şiddetini bulmuştu. Irmağa paralel olan bütün bir sokak alevler içindeydi. Ortalık gündüz gibi aydınlıktı. Yangının görünümünü ayrıntılarıyla anlatacak değilim. Rusya'da onu bilmeyen var mı? Alevlerin sarmış olduğu mahallenin biraz ötesindeki sokak aralarında anlatılması güç bir gürültü ve telaş egemendi. Burada yangının gelmesini bekleyenler eşyalarını sokağa çıkarıyor, beklerken de hemen pencerelerinin önünde sandıkların, şiltelerin üstünde oturuyorlardı. Erkeklerin bir kısmı ağır işlerle uğraşıyordu. Tahta parmaklıkları insafsızca parçalıyor, hatta ateşe yakın ve rüzgar altında olan bir kulübeyi yerle bir ediyorlardı. Yalnız uyanan çocuklar ağlıyor, bir de pılıpırtılarını sokağa çıkarabilen kadınlar yüksek sesle söylenip ağlaşıyorlardı.